Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 22. ayrım. Senten bu kenti iyi biliyordu. Gittiği okul buradaydı. Kent merkezine vardıklarında ortalıkta iyiden iyiye kararmıştı artık. Savaşın ilk yılları, Flaman mimarisine sahip güzel 17. yüzyıl kilisesinde korkunç izler bırakmıştı. Tablolara benzeyen eski hükümet binası, şarapnel yaralarından berbat haldeydi. Büyük meydandaki tuğla evlerin çoğu damsız, boştu. Birkaçında ise mum ışıkları vardı. Bura halkından inatçı olanlar, savaş biraz gerilediği anda evlerine geri dönmüşlerdi. Senten, geçen sefer Michael'la geldiklerinde generalin karargahı olarak kullandığı manastırın yerini ezberlemediği için orayı karanlıkta bulma umudu yoktu. Anna'yla ikisi boş evlerden birinde kamp kurdular. Bayat ekmeklerinin ve kurumuş peynirlerinin sonuncusunu Anna'nın çuvalından çıkarıp yediler. Çantayı başlarına yastık yapıp kuru tahtaya uzandılar. Birbirlerine sarılarak ısınmaya çalıştılar. Ertesi sabah Senten'in en büyük korkusu manastırı boş bulmakta. Sonunda yolu bulabildi. Kapıda bir nöbetçinin beklemekte olduğunu gördü. "Üzgünüm bayan, burası askeri bölge, kimse giremez." Senten nöbetçiye yalvarıp yakarırken arkadan siyah bir Rolls yaklaştı. Kapıya varınca fren yaptı. Üzeri kuru çamurlarla kaplıydı. Bir yanındaki kapıların ikisi de kurşun yarası almıştı. Kapıdaki nöbetçi, şoförün kasketindeki işareti tanıdı, Zulu'ya el salladı. Rose kapılardan geçti ama Senten hemen koştu. Arabanın arkasından seslendi. Arka kanepede, geçen ziyaretinde karşılaştığı genç bir subay oturmaktaydı. "Teğmen Pierce!" adını da hatırlamıştı. Adam dönüp arkasına baktı. Onu tanıyınca şaşalamış göründü. Hemen öne eğilip şoförle konuştu. Rose hızla sağa yanaştı, geri geri geldi. "Mademoiselle Dötiri!" John Pierce arabadan atlayıp koşarak yaklaştı. "Son tahmin edebileceğim insan, ne işiniz var burada?" "Michael'ın amcasını, General Courtney'i görmem gerek, çok önemli." "Şu anda burada değil," dedi genç subay ona, "ama benimle gelebilirsiniz. Kendisi bir süre sonra döner. Bu arada biraz dinlenir, bir şeyler yersiniz. İkisine de ihtiyacınız var görünüşe göre." Senten'in çantasını elinden aldı. "Hadi gelin. Bu kadın sizinle beraber mi?" "Anna benim hizmetkarımdır." Öne Sangen'in yanına binsin. Senten'in Rolls'a binmesine yardım etti. "Almanlar bu son birkaç günü çok yoğun hale getirdi," diyerek onun yanına yerleşti. "Galiba siz de acısını çekmişsiniz." Senten başını eğip kendi kılığına baktı. Elbiseleri tozlu, buruşuk, kirli, tırnaklarının altında ay biçiminde karalıklar vardı. Saçlarının neye benzediğini tahmin edebiliyordu. "Ben cepheden dönüyorum. General Courtney kendi gözüyle görmek istedi." John Pierce nezaket gösterdi. Senten saçlarını düzeltmeye çalışırken bakışlarını kaçırdı. "Savaşın içinde bulunmayı seviyor. Kendini hala Boyer Savaşı'nda sanıyor koca kaplan. Morom'a kadar gittik." "Orası benim kasabam." "Artık değil," dedi Teğmen. Karanlık bir sesle. "Almanlar aldı. Daha doğrusu hemen hemen onların oldu sayılır. Yani hat tam kasabanın kuzeyinden geçiyor. Kasaba alevler içinde. Çoğu bina bombardımanda yıkıldı bile. Görseniz tanıyamazdınız eminim." Senten tekrar başını salladı. "Evim de bombalandı ve yandı." "Üzgünüm," diye devam etti John Pierce çabucak. "Her neyse, görünüşe göre onları durdurduk galiba. General Courtney düşmanı Morom'da durdurabileceğimizden emin." "General nerede?" "Bölge Merkez Komutanlığı'nda, kurmay toplantısında. Akşam geç saatlerde dönmesi gerekir." "Hah, işte geldik." John Pierce manastırda onlara bir rahip odası buldu. Bir hizmetkarla yiyecek ve iki kovada sıcak su yolladı. Yemeklerini yedikten sonra Anna, Senten'i soydu, kovalardan birini başına dikip tepeden tırnağa sabunladı. "Ah, harika bir duygu. Bu sefer bakıyorum çığlık atan, sızlanan yok," diye mırıldandı Anna. Kendi jiponuyla Senten'i kuruladı. Çantadan temiz kıyafetler alıp giydirdi. Saçlarını fırçaladı. Gür, siyah bukleler dolaşıktı. "Ay, Anna acıyor." "Anna, sürekli olmayacak kadar iyiydi değil mi?" dedi. İşini bitirdikten sonra Senten'in yatağa uzanıp dinlenmesinde diretti. Kendisi yıkandı, kirli çamaşırları yıkadı. Ama Senten bir türlü yatamıyordu. Doğrulup oturdu. Dizlerini kucakladı. Ah sevgili Anna, sana çok güzel bir sürprizim var. Anna, kır saçlarını at kuyruğu gibi kıvırıp tepesine topladı. Senten'e soru soran bakışlarla baktı. Sevgili Anna demek, haber gerçekten iyi bir şey olmalı. Evet, çok iyi, çok iyi. Michael'ın bebeğini doğuracağım. Anna dondu kaldı. Yüzünden kan çekildi. Tenikül rengine dönüştü. Gık çıkarmadan Senten'e baktı. Oğlan olacak eminim. Hissediyorum oğlan olacağını. Tıpkı Michael'a benzeyecek. Nasıl emin olabilirsin diye patladı Anna. Ben eminim. Senten hemen dizüstü doğrulup bluzunu yukarı çekti. Karnıma bak, göremiyor musun Anna? Solgun dümdüz karnı yine her zamanki gibi yamyasıydı. Göbeği bir gamze gibiydi. Senten göbeğini çıkarmak için çaba gösterdi. Göremiyor musun Anna? Belki de ikiz olur. Michael'ın babasıyla general de ikizmiş. Belki aileden geliyordur. Düşünsene Anna, Michael gibi iki tane. Hayır diyerek başını iki yana salladı Anna. Ne diyeceğini bilemiyordu. Bu senin o her zamanki masallarından biri olmalı. Asla inanmam seninle o askerin. Michael asker değil, o bir... Anna onun sözünü kesti. Dötiri ailesinin bir evladı kalkıp da bir askerin onu mutfak hizmetçisi gibi kullanmasına izin versin. Olamaz. İzin vermek mi Anna? Senten bluzunu öfkeyle aşağıya çekti. Ben izin vermiş değilim. Yapmasına yardım ettim. Başlangıçta ne yapacağını bilemiyor gibiydi. Ona ben yardım ettim. Ve çok güzel oldu. Anna ellerini kulaklarına kapadı. İnanmıyorum. Dinlemek istemiyorum. Sana hanımefendi olmayı o kadar öğrettikten sonra dinlemiyorum. Geceleri onunla buluşmaya gittiğimde ne yapıyoruz sanıyordun? Gittiğimi biliyorsun. Sen ve babam beni yakaladınız değil mi? Yavrum benim diye bağırdı Anna. Senden yararlandı. Saçmalama Anna. Benim çok hoşuma gitti. Bana ne yaptıysa bayıldım. Yo, olamaz. İnanamam. Hem sen bilemezdin bu kadar erken yaşta. Anna'ya takılmak istiyorsun. Yaramazlık, hainlik yapıyorsun. Sabahleyin nasıl rahatsızdım biliyorsun. Bu asla bir şeyi kanıtla. Doktor Bobby Clark beni muayene etti. O söyledi bana. Sonunda Anna iyice dilsizleşti. İtirazları kesildi. Gerçeklerden kurtulmaya imkan yoktu. Geceleri bu kız çıkmıştı. Sabah sahiden midesi bulanmıştı. Anna'nın doktorlara körü körüne inancı vardı. Sonra Senten'in onca acıya rağmen o anlaşılmaz mutluluğu. Gerçeklerden kaçmaya imkan yoktu. Demek doğru diye teslim oldu. Ah ne yapacağız şimdi? Ah Tanrı bizi rezaletten, küçük düşmekten korusun. Ne yapacağız şimdi? Yapmak mı Anna? Senten bu tiyatrovari itirazlara güldü. Dünyanın en güzel erkek bebeğini doğuracağız. Ya da şansımız varsa iki tane doğuracağız. Onlara bakıp büyütmek için sana ihtiyacım olacak. Bana yardım edeceksin değil mi Anna? Ben bebekten hiç anlamam. Sense o konuda her şeyi biliyorsun. Anna'nın ilk şoku hızla geçti. Doğacak skandalı, rezaleti düşünmek yerine gerçek bir bebeğin varlığını düşünmeye başladı. O zevki tattığından bu yana 17 yıldan fazla zaman geçmişti. Şimdi bir mucize olmuş, kendisine yeni bir bebek vaat edilmişti. Senten, ondaki değişikliği gördü. Analık sevgisinin ilk kıpırtılarını hissetti. Bebeğimiz için bana yardım edeceksin. Bizi bırakmayacaksın. Bebeğin de benim de sana ihtiyacımız olacak. Anna, söz ver bana. Lütfen söz ver bana. Anna kendini yatağa doğru attı. Senten'i kollarına aldı. Olanca gücüyle sımsıkı kucakladı. Senten bu baskının altında sevinçle güldü. John Pierce odanın kapısına tekrar vurduğunda ortalık kararmıştı. General döndü Mademoiselle Dötiri. Sizin burada olduğunuzu söyledim. Mümkün olduğu kadar çabuk görüşmek istiyor. Senten yaverin peşi sıra koridorlardan geçip harekat odası olarak seçilmiş geniş salona girdi. Yarım düzine kadar subay masalardan birine serilmiş haritaya eğilmişlerdi. Haritanın üzerinde renkli başlı toplu iğneler vardı. Odadaki genel hava gergin ve ağırdı. Senten girerken subaylar başlarını kaldırıp baktılar ama genç ve güzel bir kız bile onların dikkatini birkaç saniyeden fazla çekemezdi. Hemen tekrar işlerine eğildiler. Odanın öbür ucunda General Sean Courtney arkası dönük duruyordu. Şık ceketi, tüm madalyaları, apoletleri, kurdeleleriyle ayağını bastığı sandalyenin arkasına geçmişti. Dirseğini dizine dayamış, kaşlarını çatarak elindeki arazi telefonunun kulaklığına eğilmişti. Kulaklıktan çatırtılı sesler geliyordu. Zihnin sırtında koltuk altları ter lekeli bir yün yelek vardı. İşlemeli süslü bir şeydi. Omuzlarında kaçan geyikler, kovalayan tazılar görülüyordu. Yanmamış bir havana purosunu dişlerine kıstırmış kemirip durmaktaydı. Birden puroyu ağzından çekmeden telefona haykırdı. Bu deli saçması. Ben kendim 2 saat önce oradaydım, biliyorum. Oraya hemen 4 tane 25 poundluk batarya gerek. Hem de şafaktan önce istiyorum. Bana özürler göstermeyin, dediğimi yapın. Sonra da haber verin. Telefonu çarparak kapattı. Senteni gördü. Yavrum, sesi değişmişti. Hemen ilerleyip onun elini tuttu. Çok kaygılandım. Şato tümüyle mahvolmuş. Yeni cephe hattı oraya 1 mil bile yok. Sustu. Kızı bir an inceledi. Gördüğü ona güven vermiş olmalı ki, baban diye sordu. Kız başını 2 yana salladı. Bombardımanda öldü. Üzgünüm dedi Sean yalnızca. Sonra John Pierce'e döndü. Bayan Dötyri'yi benim odama götür. Kıza da ben 5 dakikaya kadar gelirim dedi. Generalin odası dosdoğru ana hole açılıyordu. Bu durumda Sean Courtney yatağına uzanmışken, eğer kapıyı açık tutuyorsa, harekat odasında olup bitenleri izleyebiliyordu. Odada az eşya vardı. Bir yatak, bir çalışma masası, 2 de koltuk. Yatağın ayak ucunda bir de dolap göze çarpıyordu. ''Şuraya oturmaz mısınız matmazel?'' John Pierce ona koltuklardan birini gösterdi. Senten beklerken küçük odayı inceledi. Tek ilginç şey o çalışma masasıydı. Üzerinde arası menteşeli bir fotoğraf çerçevesi duruyordu. Bir kanadında harikulade, olgun, esmer bir Yahudi güzelin resmi vardı. Dip köşesine çapraz olarak, ''Evine ve seni seven karına sağ salim dön, Ruth'' diye yazılmıştı. Çerçevenin 2. kanadında ise aşağı yukarı Senten'in yaşında bir genç kızın resmi vardı. Yaşlı kadına çok benzediği belliydi. Bunlar ancak anne kız olabilirlerdi. Ama kızın ifadesi güvenli, şımarık bir hava yansıtıyordu. Güzel ağzında katı, alaycı bir kıvrılma vardı. Senten bu kızı pek sevmediğine hemen karar verdi. ''Karımla kızım'' dedi Sean Courtney kapı tarafından. Ceketini giymiş yaklaşırken düğmelerini ilikliyordu. Senten'in karşısındaki koltuğa otururken ''Yemek yedin mi?'' diye sordu. ''Evet, teşekkür ederim.'' Senten ayağa kalktı, masadaki gümüş kutuyu eline aldı, bir kibrit çekip çaktı. Ağzındaki havanayı yakması için ona doğru uzattı. General şaşırmış göründü. Öne eğilip proyu yakmak için soluğunu içine çekti, sonra arkasına yaslandı. ''Kızım Storm yapar bunu bana.'' dedi. Senten kibriti üfleyip söndürdü, yerine oturdu. Onun ilk birkaç dumanın zevkini çıkarmasını bekledi. Son görüşmelerinden bu yana yaşlanmıştı general. Ya da belki yalnızca yorgundu. ''En son ne zaman uyudunuz?'' diye sordu. Sean Courtney gülümsedi. Birden 30 yaş gençleşir gibi oldu. ''Karım gibi konuşuyorsun. Çok güzel bir kadın.'' ''Evet.'' diyerek başını salladı Sean. Dönüp resme baktı, sonra yine Senten'e döndü. ''Her şeyini kaybettin.'' dedi. ''Şatoyu.'' Yani yuvamı, sonra babamı. Sakin olmaya çalışıyor, korkunç acılarını belli etmemek için çaba gösteriyordu. Başka akrabalarım vardır tabii. Tabii, amcam Lyon'da oturur. Paris'te 2 halam var. Lyon'a gitmenizi ayarlarım. Hayır. Neden hayır? Bu ani ret cevabına bozulmuş gibiydi. Lyon'a ya da Paris'e gitmek istemiyorum. Ben Afrika'ya gideceğim. Afrika mı? İyice afallamıştı. Afrika ha. Ulu tanrım, neden Afrika? Çünkü Michael'a söz verdim. Afrika'ya gitmek üzere birbirimize söz verdik. Ama sevgili yavrum, gözlerini indirdi, prosunun külünü inceledi, Michael'ın adının yarattığı üzüntüyü gördü Senten. Bir an o acıyı o da paylaştı. Sonra konuştu. Ama Michael öldü diyecektiniz dedi. O başını salladı. Evet. Sesi fısıltı gibi çıkmıştı. Michael'a başka bir şey için de söz verdim generalim. Oğlunun Afrika güneşi altında doğacağına söz verdim. Sean başını ağır ağır kaldırıp ona baktı. Michael'ın oğlu mu? Onun oğlu. Michael'ın çocuğunu mu taşıyorsun? Evet. Bütün budalaca, çağdaş sorular bir anda peş peşe dudaklarına doğru yükseldi. Emin misin? Nasıl emin olabilirsin? Michael'ın çocuğu olduğunu nereden biliyorsun? Ama bunları sormadı. Dilini ısırdı, sustu. Düşünmek için zamana ihtiyacı vardı. Kaderin bu inanılmaz dönüşüne uyum sağlaması gerekiyordu. beni bağışla. Ayağa kalktı, topallayarak tekrar harekat odasına yürüdü. Oradaki subaylar grubuna, üçüncü alayla ilişki kuramadık mı daha diye seslendi. Bir an seslerini duyduk, sonra yine kaybettik. Karşı saldırıya geçmek üzere hazırlar efendim. Ama destek toplarına ihtiyaçları var. O sersemleri bir daha bul. Katniss'i de aramaya devam et. Bir başkasına döndü. Roger, birinci alayda neler oluyor? Değişiklik yok efendim. İki düşman saldırısını kırdılar ama Alman toplarından çok zarar görüyorlar. Yine de Albay Stevens tutunabileceklerini sanıyor. Aferin ona diye homurdandı Sean. Okyanusa karşı dikilen barajı kille sıvayıp deliklerini kapamaya benziyordu bu iş. Ama her nasılsa başarıyorlardı. Dayandıkları her saatte Alman saldırısının o bıçak keskinliğini biraz köreltiyordu. Toplar işin kilidi. Onları çabuk bulabilirsem sorun yok. Ana yolda trafik nasıl? Açılıyor, daha hızlanıyor. Görünüşe göre efendim. Sabah olmadan 25 poundlukları gerektiği yere ulaştırmış olurlarsa, o zaman düşmana son kazandıkları yerleri fena ödetirler. Onları kuşatır, üç yandan vurur, şarapnelle dövebilirlerdi. Sean keyfinin tekrar kaçtığını hissetti. Bu savaş, topların savaşıydı. Her şey dönüp dolaşıp sonunda toplarda düğümleniyordu. Sean beyninin ön tarafıyla hesaplar yapıyor, rizikoları ve maliyetleri değerlendiriyor, emirler veriyor ama aynı anda da beyninin arka tarafı da başka hesaplarla uğraşıyordu. İçerideki kız ve kendisinden istediklerini düşünüyordu. Önce kızın demin söylediği şeye karşı içinden yükselen doğal tepkiyi frenlemesi şarttı. Sean bir kere Victoria dönemi çocuğuydu. Tüm insanların ama özellikle kendi ailesinin geçen yüzyıl kurallarına göre yaşamasını isterdi. Genç delikanlıların çapkınlığını kabullenmek şarttı. Tanrım, Sean kendi de az mı yapmıştı vaktiyle? Bunu utanarak hatırladı. Ama dürüst delikanlılar, dürüst genç kızlara bulaşmazlardı. Evleninceye kadar uzak durmasını bilirlerdi. Şoka uğradım diye düşündü, sonra tekrar gülümsedi. Harekat masasındaki subaylar, onun gülümsediğini görünce şaşkın ve tedirgin gözüktüler. Ne peşindeydi koca tilki şimdi de? Birbirlerine sinirli bakışlarla baktılar. Albay Katniss'i bulamadınız mı hala? Sean gülümsemesini saklamak için kaşlarını korkunç bir biçimde çattı. Adamlar bir kere daha işlerine yumuldular. Şoka uğradım dedi Sean kendi kendine tekrar. Bu düşünce onu eğlendiriyordu ama bu kez yüzüne hakim olmayı başardı. Oysa Michael'ın kendisi de benim aşk çocuğumdu. Kaçamaklarımdan birinin meyvesi. İlk çocuğum, Michael'ın ölümünün acısı tekrar üzerine kapanırken onu geri itmeyi başardı. Şimdi kız durumu düşünmeye başladı. Gerçekten hamile mi yoksa bu bir tür şantaj mı? Karar vermesi birkaç saniyeden fazla sürmedi. Onu değerlendirirken bu kadar yanılmış olamam. Hamile olduğuna gerçekten inanıyor. Kadın anatomisinin ve kadın zihninin bazı bölgeleri Sean'e tümüyle yabancıydı. Ama bir tek şeyi iyice öğrenmişti. Eğer bir kız kendisinin hamile olduğuna inanıyorsa hamile demekti. Kızın nasıl emin olabildiğini anlamıyordu ama durumu kabul etmeye hazırdı. Pekala, demek ki hamile. Ama çocuk Michael'ın mı? Başka bir gencin olamaz mı? Bu fikri çabucak bir kenara bıraktı. Kız iyi bir ailenin çocuğu. Babasıyla yanındaki o ejderha onu dikkatle kollamışlar. Michael'la bu işi nasıl başardı şaşıyorum. Kendisinin de gençliğinde böyle şeyleri nasıl başardığını düşünürken neredeyse sırıtacaktı. Aynı tehlikeli durumlarda hem de. Genç aşkın o kurnazlığı. Başını iki yana salladı. Pekala, kabul ediyorum. Çocuk Michael'ın çocuğu, Michael'ın oğlu. Ancak o zaman içinden bir sevincin yükselmesine izin verdi. Michael'ın oğlu. Michael'dan kalan bir şey hala yaşıyor. Kendini çabucak uyardı. Yavaş ol, tekneyi sallama. Kız Afrika'ya gelmek istiyor. Ama biz ne yapacağız orada onu? Herhalde alıp Emoyeni'ye götüremem. Gözünün önünde, tepe üzerindeki güzel evinin hayali canlandı. Emoyeni sözü, Zulu dilinde, rüzgarın yeri anlamına geliyordu. Orayı karısı için yaptırmıştı. Birden onu fena halde özlediğini hissetti. O evde karısıyla birlikte olmaya can atıyordu. Kendini bu duygudan kurtarıp tekrar eldeki sorulara dönmesi çaba gerektirdi. Üçü birden. Üç güzel kız. Hepsi gururlu. Hepsi ne istediğini bilen üç kız. Aynı evin içinde. Bu Fransız kızıyla kendi güzel ve şımarık kızının vahşi kediler gibi kapışacaklarını adı gibi biliyordu. Başını iki yana salladı. Bu iş tam bir felaket reçetesi olur. Üstelik ben de orada değilim ki dizime yatırıp köteyi basayım. Daha iyi bir çare bulmak zorundayım. Ne yapacağız bu hamile kızı şimdi? 22. ayrımın sonu. Sayfa 162. Devamı 23. ayrımda.